Ayrım 15, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 138. Yangın.
Karısı güzel olanın derdi güzel olmaz.
Toprak yıldız kümelerini durmaksızın çoğaltan ve derinleşen göğün mavi ışığı altındaydı. Kış gücünü yitirmiş, kökler toprağın bağrında uğuldamaya başlamıştı. Havada ılınmış kar suyu, deniz tuzu, kömür ve tomurcuk kokusu vardı. Tavşanlar, köstebekler, tilki ve kurt yavruları yerin dibinden inlerinden incecik burunlarıyla kışın çekilişine haber veren bu kokuyu, bu cemre krizini dinliyordu. Çam dallarına ve kafalarını suya sarkıtan kayaların kınalı yüzeyindeki çukurlarına tüneyen göçmen kuş kafilelerinin cikcikleri sarmıştı ormanı. Suya inen boz ayı kış uykusunun mahmurluğunu esneyerek büyük bir dikkatle geceyi dinledi. Cemal durdu, akan suyu dinledi. Anasının zor bir işe girdiğin zaman kafanı kaldır yavrum, gökteki yedi kandile bak sözünü anımsadı. Yüzünü yıldızlara çevirdi, yaşlı bir dervişin inancı gibi dalgasız ve sınırsız ışıldayan kubbeye baktı. Büyük ayı takım yıldızını aradı bakışlarıyla. Yüzüne kömür tozu sürmüştü, kafasında kara, kıvırcık kuzu derisinden eski bir kalpak vardı. Yorgun ve açtı, madenden çıkar çıkmaz Kozlu'ya uğramış, Dikran'dan yarım teneke gaz yağı almış, dereye inmiş, bir tilki hassasiyetiyle suyun akışını ters yönde izleyerek güneye doğru yürümüştü. İlgisini takım yıldızından tüm gökyüzüne kaydırdı. Yeryüzündeki kötülüklerin yıldız mahşeri gibi kalabalık olduğunu, bir iyiliğin ortaya çıkması, kibrit çakıp bu kalabalığı tutuşturması gerektiğini düşündü. Çalı yığınlarını aralayarak yoluna devam etti. Yılda sadece iki ay çalışan eski bir taş değirmenini geçti. Az ileride Hamcan Dağı'ndan gelen ve çalıların arasında karanlığı dinleyen üç kurtla karşılaştı. Sağda kurtları haber verircesine parlayan kayaya, kayanın dibindeki kiraz ağacına doğru yaklaştı. Çalılıktan çıkıp yokuş yukarı tırmanan kurtlara bakarken belindeki hançeri yokladı. Kurtlar ateşten korkardı. Yanında kibrit ve gaz yağı vardı. Baykuş sesi duydu. Sesin gökten düştüğünü sandı. Bolulu lağımcı Fuat'ın, vekvek Viya'nın kör ötüşünden korkarım sözünü anımsadı. Bir olay olmadan önce karanlığın huzuru bozulurdu ve olayı yaratacak olan insan hissederdi bunu. Tedbirini ve korkusunu ihmal etmeden yoluna devam etti. Kurtların kendisini izleyip izlemediklerini anlamak için arada bir dönüp geriye bakıyordu. Kurdu ümükleyip boğan nice baba yiğitler gelmiş geçmiş bu dünyadan diye iç geçirdi. Bıçkıhane ırmağın kenarında iki toprak yolun kesiştiği yerdeydi. Pencerelerinde ışığın görünmemesine sevindi Cemal. Işıldayan testere dişleri, doğranan tomrukların ve talaş kokusunun içine düşmüş gibi oldu. Köpek var mıydı acaba? Tomruk yığınlarını geçti, bıçkıhaneye yaklaştı sessizce. Kulağını kuzeye bakan iki pencereden panjuru kırık olana dayayıp içeriği dinledi. Çevresinde bir tur attı bıçkıhanenin, kapısı kilitliydi. Sürekli çalışan ve geceleri bıçkıhanede kalan üç kişinin Gaço köyündeki düğüne gittiklerini önceden haber almıştı Cemal. Bıçkıhanede kimsenin olmadığı açıktı. Ahşap binanın tüm aleti ve edevatıyla tamamen yanması için içeri girmeye karar verdi. Pencereleri tek tek zorladı, açamadı. Kapının önünde duran kanının içinden kısa bir kereste aldı, panjuru kırık olan pencereyi kesti. Acele etmeden elinde hançeri ve gaz yağıyla içeri girdi. Kereste yığınları talaş ve tahta parçaları, hızarlar, mengeneler, palanyalar, keserler. Evet, çay cumalı Mahmut'u da burada sigaya çekip dövmüşlerdi. Tenekenin ağzını açtı, gaz yağını ölçülü bir şekilde her tarafa yaydı. Boş tenekeyi pencereden dışarı attı. Kibriti çakıp kereste yığınını tutuşturdu. Hızla dışarı çıktı pencereden. Tenekeyi alıp koştu, yokuş yukarı tırmandı. Sarı çamların altında durup bıçkıhaneye baktı. Bekledi, yükselen alevleri zevkle seyrederken, ''Yaktım!'' diye bağırdı. ''Yakacağım dünyanı bıçkıcı Bekir. Madenkeş dövmenin ne olduğunu göstereceğim sana. Dedem Cemal değilim ben. Zehra'nın torunuyum ben, Zehra'nın. Bu benim ilk adımımdır, yakacağım seni.'' Sevincinden açlığını ve yorgunluğunu unutmuştu. Çoğalmış, tek bir kudrete dönüşmüştü. Yakacağım diye mırıldanıyordu sık sık. Canlanan, kendini keşfeden bir hayal dünyasıyla yola düştü. Bir çukura attı teneke kabı. Hançerini eline aldı. Hiçbir şey zor değildi artık. İnsanı sır eden bir karanlık, yüzü sır eden bir kömür tozu ve her şeyi sır eden ateş. Tutuşan, sese ve ışığa dönüşen duyguların hararetiyle havzaya nasıl geldiğini fark edemedi. Kimsenin görmemesi için karanlığı dikkatlice dinledi. Harman yerinin kıyısından geçip yatakhaneye yöneldi. İçeri girmeden önce kapının önündeki teneke kaptan su alıp yüzünü yıkadı, kapıyı araladı, içeri süzüldü sessizce. Maden baş mühendisi Abdullah Hüsrev ocaklarda uyumayı sağlığa zararlıdır gerekçesiyle yasakladığı için Cemal'in ekibi barakaya geçmişti. 18 kişilik barakada 40 kişi uyuyordu. Horultuları, ayak kokularını, kaşınmaları ve sayıklamaları sessizce geçerek Cuma ile babası Neşat'ın yan yana uyudukları tek kişilik kerevete yaklaştı. Kerevetin altından yorganı aldı, hemen oracıkta tahta zeminde yorganın yarısını altına, diğer yarısını da üstüne alarak yattı. Yeğeninin tatlı tatlı kaşınışını, sağdan sola kerevet gıcırtıları içinde dönüşünü dinledi. Büyük maden yorgunluğunun dışında hiçbir yorgunluk bu kadar bit ve pirenin içinde böylesine derin uyuyamazdı. Bakışlarını tavan karanlığına verdi, artık rahat uyuyabilirdi. Bıçkıcı Bekir'in en büyük bıçkıhanesini yakmıştı. Hayatında yaptığı en hayırlı, en büyük işti bu. Bekir meydanın boş olmadığını anlayacaktı. Bu olay onu ya uslandıracak ya da ölüme götürecekti. Bekir kim bilir, belki de düşmanının kim olduğunu bilemediği için korkudan başka yere göçecekti. Gözleri süzüldü, rüyamsı bir mürgüleyişle dalıverdi uykuya. Madenciler ortalık ışımak üzereyken köse çavuşun kalk buyruğuyla uyandılar. Esneme ve mırıldanışlarla kumanyalarını yanlarına alıp dışarı çıktılar. Çıkış mırıltılara, sigara dumanına, öksürüklere ve ayaküstü ekmek çiğnemelere dönüştü. Birkaç kişi kapının önünde yüzünü yıkadı. Recep Embi'nin içeri girip dürtmesiyle de en son kalkan Cemal oldu. Aklını ve gönlünü geceki serüvene vererek yüzünü yıkamadan doğruca lamba dairesine gitti. Lambasını, kazmasını aldı, yer altına akan uğultuya katıldı. Sabah inişi gece vardiyasının yer üstüne çıkışına yol açtı. Ana galeri inen çıkan, selamlaşan, şakalaşan, madencilerin çarıklı iklimine teslim oldu. Ocağa ilkin Recep Emmi ile Dikran girdi. Onu Cuma ile Mevlut izledi. En son gelenler Cemal, Neşat ve gördüğü düşe gevrek gevrek gülen İdris oldu. Herkes lambasının yanında oturup kumanyasını yemeye koyuldu. "Bir fikrim var," dedi Recep Emmi. "Bundan sonra yere bir bez sersek, huriyelerimizden yiyeceklerimizi çıkarsak, o beze indirsek, hep beraber o bezin çevresinde otursak yesek nasıl olur?"
"Olmaz," diye çıkıştı İdris. "Çok yiyen var, az yiyen var. Ben Cuma'nın iki misli kadar yerim. Cuma'ya haksızlık olur. Hepimiz açız, yoksuluz. Leşin üstünde hırlaşan aç kurtlara döneriz. Huzurumuz bozulur."
"İşte huzurumuz bozulmaz," dedi Cemal. "Bence iyi bir fikir. Herkesin bir köşede ayrı ayrı yemesi insanlık değil." Ağzı mısır ekmeğiyle tıka basa dolu olduğu için boğuk çıktı İdris'in sesi.
"İnsan kendi karısıyla oturup bir sofrada yemek yemezken başkasıyla nasıl yer?"
"Ben sofraya hep kendi karımla beraber otururum. Her ne ihtiyacı varsa görür, yardım eder, rahatlatırım."
"Hele sen dur Recep emmi," diye kızdı İdris. "Şimdiye kadar evlenmedin. Durdun durdun, 50'sinden sonra bir deli buldun. Onu da ikide bir misal gösterme."
"Recep emmiye boşuna kızma, kafayı düzelt," dedi Cemal. "Aydan arı, sudan duru bir karın var. Temiz karı, derli toplu, musmul karı. Onu diline dolayacağına kendini bil. Git ayaklarının dibinde secdeye kapan, tırnaklarını öp. O zaman anlarsın insanlığın ne olduğunu."
"Vırvırı kesin de işe hayırla başlayın," diye araya girdi Neşat yumuşak bir dille. Tartışma şiddetini yitirdi. Herkes lambasını ve kazmasını alıp damar sökme işine girişti. Cemal kazmasını peş peşe damara indirirken bıçkıhanenin durumunu hayal etti. Kül yığını ve bu yığının etrafında gezinen bıçkıcı Bekir'le adamları. Yakanın kim olduğuna dair akıl yürütmeler, tahminler, hayıflanmalar, düşmanı bilememenin yarattığı esrarengiz korkular, intikam yeminleri. Sık vuruşları durdurup soluklandı. kırılmış kömür parçalarının üzerinde ışıldayan sivri kazma demirini zehirsiz küçük langona yılanına benzetti. Göğsü sıkışır gibi oldu, gözleri karardı. Taşla kömür arasında sıkışan sıcaklık ve gaz illetinin lamba ışığını mezar karanlığına dönüştürdüğünü sandı. Yan yattı, üzüm bağlarını, eşek memesi büyüklüğünde siyah, dolgun üzümlerin sırım gibi sardığı salkımların serinliğini hayal ederek rahatlamaya çalıştı. Yakacağım diye iç geçirdi. Çok insanın canını yakacağım. Öğleye doğru maden baş mühendisi Abdullah Hüsrev yanı başında yürüyen kalbosla köse çavuşa havzada yapılması gerekenleri anlata anlata yer altına indi. Cemalgil'in çalıştığı bölüme geldiğinde sustu. Tahkimat direğinin dibinde durup çalışanları ehil bir havayla süzerken ''Kolay gelsin beyler'' dedi. ''Sağ ol efendi, hoş geldin'' dediler mırıldanırcasına. Baş mühendis konuşmaya bayılan ve kendisine ağzından çıkan her sözcükte derinlemesine hissetmek isteyen ama hissedemeyen, totoş yüzlü, iri şehla gözlü bir adamdı. İnsanları sarf ettikleri ilk cümleleriyle değerlendirdiği için bir kimseyi sonuna kadar dinlemenin zaman kaybı olduğuna inanıyordu. Yer altında ve yer üstünde farklı kişilikleri oynayan bu insan, konuşurken dinleyenin gözlerinin içine bakmayı, kendi gerçeğinin gücünü asıl orada görmeyi seviyordu. Arada bir soru sormaya çalışan, sözü kesilse de düşünce belirtmek isteyen insanın, sessiz ve itirazsız dinleyen insandan daha ciddi bir dinleyici olduğuna inanıyordu. Sohbette genellikle bu tip insanları muhatap alıyordu.
''Ben yer altına indiğim zaman moralim bozulur, kendimden firar ederim hep. İnsanlarımın kafalarında fes, ayaklarında çarık, olacak iş değil. Anam beni böyle doğurmuş. Serçe hassasiyeti var benim yaratılışımda. İçim yanar, günlerce düşünürüm ama elimden de bir şey gelmez. Hakikatına bakarsan suç bizde. Zamanında çalışmamışız, yan gelip yatmışız. Yatan insan, tembel insan fukaralıktan kurtulur mu?''
Kurtulmaz diye mırıldandı kalvoz. Kazmacılar baş mühendisi kendileri hakkında belki hayırlı bir haber verir umuduyla dinliyorlardı.
Çok gezdim ben bu bahtı kara havzada. Fransızların Gelik ocağından tam Bendereyli limanına kadar mevcut bütün mühim ocaklarını gördüm. Manzara aynı. Çarık, fez, üst baş yal yapelek dökülüyor. Karadeniz'den Şark vilayetlerinden gelen ocak dışında çalışan amelenin durumu da aynı. Çarşı pazarda küme küme, mecalsiz, hasta yürüyüşlü, el yüz kirden kısır bağlamış, kaşıntılı, öksürüklü insanlar. Doğrusunu söylemek gerekirse ecnebinin yanında memleket çocuğunu böyle görünce utanıyorum. Biz memleket çocuğunu kaybetmişiz, elimizden uçmuş gitmiş. Ben şahsen elimden gitmesinden korkmam, yeter ki gittiğinde değerini anlayayım. Kim ne derse desin biz zamanında çalışmadık. Havzadaki sermayenin %80'i gayrimillidir. Fransız ve İtalyan konsoloslarının rızasını almadan adım atamazsın. Rum metropolitinin bedeli masraf denilen büyük sermaye temsilcilerinin rızasını almadan hiçbir iş yapamazsın bu havzada. Adamlar zamanında çalışmışlar, parsel parsel satın almışlar her tarafı.
Sırtında küfesiyle gelen cumayı süzdü tepeden tırnağa. Çocuğun kör gözüne takıldı dikkati. Sağlam gözdeki denge ve huzur arayışını fark edince ürperdi.
''İş ehil ellerde olmadı mı? Çocuklarımıza yazık oluyor.'' diye başladı yeniden. ''Lağımdan anlamayan bir zobuyu tutup lağıma verirsen ortaya felaket çıkar. Bu iş tahsil işidir, fen işidir. Biz daha bunu öğrenemedik.''
Neşat oğlunun gözü söz konusu olunca kazmasının vuruş şiddetini indirdi. Konuşmayı can kulağıyla dinlemeye koyuldu.
''Her önüne gelene veremezsin bu işi. Lağım deliklerinin yatımı, derinliği, fişek miktarı, fişek deliği sayısı, infilak tertibi, çifte kama, çifte piramit teknikleri, çevre emniyeti gibi unsurları bilmek zorundasın. Bunlara azami dikkati göstermek zorundasın. Kendisini durmadan kaybeden, durmadan bulan bir adamın yapacağı işler değil bunlar.'' Fişek deliğindeki infilak artucunun patlaması bir küfecinin bir gözüne mal oluyorsa orada bir cahillik var demektir.
Baş mühendis durdu. Bakışlarını saran çifte benlik ışıltılarını ocağa yayarak kürek ve kazma seslerini dinledi. Küfesini kömürle doldurmakta olan küfeci çocuğun kendisi hakkında yapılan önemli bir konuşmanın farkında olmamasına üzüldü. Bunların adam olmayacakları şu hallerinden belli değil miydi?
İnsanlar kendilerinden geçmişler, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kazmacısının da, lağımcısının da mayası aynı. Yan kabız Ali adında bir lağımcı vardı. Oy oy oy, Allah öylelerini ocağa düşürmesin. Kıpırtısız, kör bakan bir adamdı. Kendi karanlık şuurunun dehlizinde bütün dünyayı dara çekiyormuş gibi bir hali vardı. İnce işleri ihmal ederdi. Patlayıcılar arasına kum ile kilden oluşan setler koymazdı. İkaz ederdim, kafa sallardı. Ben gittikten sonra bildiğini okurdu. Üstelik Mihran Çobanyan gibi usta bir lağımcının da yanında yetişmişti. Herif evvel emirde göbek ağzına yakın olanı infilak ettireceğine yan lağımları patlatırdı. En uzun uçlu fitili ilkin, en kısa uçlu fitili de en son ateşleyeceğine tersine yapardı. Yahu derdim, kafayı mı yedin sen? Her fitile ateş verdiğin zaman evvel emirde yukarıdaki üst hartucu, nihayette de aşağı lağımın birinci hartucunu patlatman lazım. Ha ha derdi ama ben gittikten sonra tersini yapardı. Sonunda arkadaşları gittiler, yan kabızın parçalarını topladılar, kefene koyup gömdüler. Üzüldüm. Konuşan her insanı tebessümüyle destekleyen bir adamdı. İçten pazarlıklı, ürkek, nankör, obur bir insan sanırdınız ama değildi. Lakin fikirleri hep tilki postunda gezerdi. Ağzından çıkan son sözü yüzüyle uyum içinde değildi. Öldü gitti, Allah rahmet etsin. Öldü ama zararını da çok çektik. Fitil deliklerini yanlış tertip etmesinden dolayı kutru düzensiz galeriler, kılavuzlar ortaya çıktı. Birden sustu, tam anlamıyla doğmadığını, büyük bir eksiklik duygusu içinde olduğunu ve bundan dolayı da söz hazinesini şanına uygun bir dille ifade edemediğini düşündü.
''Ya işte böyle'' diye mırıldandı.
Kazmacılar kazmalarını bırakıp konuşmayı dinlemeleri durumunda baş mühendis tarafından paylanacaklarını bildikleri için çalışmalarını sanki hiç kimse konuşmuyormuş gibi baş mühendisi yok sayarak sürdürüyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi Cuma'nın sepetini doldururken baş mühendisin konuşmasını dikkate almadan ''Galerideki göleklerden su içmeyin baba'' diye başlaması ve Fazıl'la Reşit'in o göleklere işediklerini ballandıra ballandıra anlatması havayı bozdu. Ortaya ciddi bir saygısızlık durumu çıkınca konuşma şevki kırıldı baş mühendisin. Duvar ve direk diplerinde rayların arasında lamba ışığını görünce ışıldayan küçük gölekler canlandı hayalinde. Homurdanarak terk etti çalışma yerini. Bu tip yerleri kendi kaderine terk etmek gerekiyordu. Bu zavallı insanların insani varoluşuyla onları insan olarak var eden değerler arasında bir bağ kalmamıştı. ''Bu adam sıkıntılıdır.'' dedi İdris. ''Ben de Reyli'deki evine gittim. Çin'i sobası var.''
''Sıkıntısı ne?'' diye başını çevirip İdris'e baktı Dikran.
''Sıkıntısını anlamadım. Evi Rum mahallesindedir. Yüreğinde acı var. O acıyı damla damla akıtmazsa gözlerinden parelenir. Yalnız laf aramızda çok güzel bir karısı var. Karısı güzel olanın derdi güzel olmaz. Ben bunu bilir, bunu söylerim. İnşallah aklımdan geçenler yalandır. Ben kendi yalanlarımın çobanıyım. Sahip çıkarım. Onları sahipsiz bırakmam.''
İdris'in ağzında gevelediği fikri anlayamadı Cemal.
''Dilinin altındakini çıkar, açık konuş.'' dedi. ''Ben seninle ağız lakırdısına girmem Cemal. Lakin şunu söylemekten de geri durmam. Benim karım güzelliğinin farkına varır varmaz düşündü. Ondan sonra ne olduğunu herkes bilir.''
''Ondan sonra ne olduğu senin uydurman. O kadına yazık ki senin gibi kadir kıymet bilmez birine düşmüş.''
''Neyse Cemal, işine bak.'' diye uyardı Neşat. ''İdris'in kafasını düzeltmek bizim işimiz değil. Bırak o kafayı, kim yaratmışsa o düzelsin. Senin üstüne vazife mi?''
''Doğru.'' diye destekledi Recep emmi. ''Karısını bugün sevmese de bir bakarsın yarın sever, her ihtiyacını görür, yardım eder, rahatlatır.''
Cemal sustu. İdris'le konuşmak gibi gereksiz bir işe girdiği için suçladı kendini. Kazmasını iki blok arasındaki çatlağa soktu, kanırdı, alttaki bloğu düşürdü. Artık hiç kimsenin kendisi kadar güçlü olmadığını düşündü. Yüzüne kömür tozu sürecek, kafasına siyah kuzu derisinden bir kalpak geçirecek, hançerini, gaz yağını ve kibritini alıp istediği düşmanı tespit ettiği uygun bir anda yakabilecekti. Işıkta parlayan kazmasının ucuna baktı. Ocak başçavuşundan, baş mühendisten, ocak sahibinden ve jandarma kumandanından daha güçlü olduğuna inanarak gülümsedi. Birkaç gün içinde bıçkıcı Bekir'in tavrı belli olacaktı. Bu iş ya kapanacak ya da yeni yangınlarla devam edecekti.
15. ayrımın sonu. Sayfa 146.